Ayrım 39, Brandenburg, Glenmead, sayfa 465. 39. kısım, Cenova, 19 Aralık, Pazartesi. Gece vardiyası diye düşündü Franco. Limandaki herkes bilirdi ki gece vardiyasına kalmak insanın bütün metabolizma dengesini bozar. Palazzo San Giorgio'nun karşısındaki barda içtiği yarım litre kırmızı şarap da pek işe yaramamış, üstüne üstlük midesini de kaynatmıştı. Kendini iyi hissetmiyordu. Ama Il Preste'nin görünüşü de pek parlak değildi hani. Franco deponun kapısı önünde dururken şişman adamın karanlıklardan çıkıp ona doğru yürüdüğünü gördü. Gümrükçü geğirmeye, midesindeki rahatsızlığı atmaya çalışıyordu. Il Peste sanki aklı bir şeyle meşgulmüş gibi dalgındı. Tabii eğer pezevengin aklı varsa, adamı programlamak, sonra da gideceği yönü göstermek yeterliydi. Buona notte dedi Franco, iyi akşamlar.
Neresi iyiyse.
Ne oluyor, bir sorunun mu var?
Hayır amigo, sorunu olan sensin.
Tam da Franco'nun ihtiyacı olan şey, sorun. Gümrükçünün keyfi yoktu, gece vardiyası herkesi etkiliyordu. Franco gülümsemeye çalıştı, zorlandı. Adam hep sinirine dokunurdu. Ama özellikle şimdi, midesinin kaynadığı bir anda. Il Peste'nin gözlerini ona diktiğini gördü. Yük listelerinden bazılarını görmem gerek.
İki saat önce gemi Pire'den geldiğinde görmüştün ya.
Onları değil, Maria Escobar'ın yük listelerini.
Ne demek oluyor bu?
Ne demek olduğu belli değil mi? Maria Escobar, yük listeleri. Bir daha görmek istiyorum.
Neden?
Benimle oyun oynama Franco dedi Il Peste sabırsızlıkla. Yapılacak bir sürü işim var.
Anlamıyorum dedi Franco. Gümrükçünün sesindeki ani saldırganlık onu rahatsız ediyordu.
Bak dediğimi yap yeter. Kağıtlar nerede?
Yukarıda, büroda.
Franco yutkundu, içinden bir ses başının belada olduğunu söylüyordu. Beyninin arkasında bir yer tüm vücuduna elektrik akımları gibi alarm sinyalleri göndermeye başlamıştı. Il Peste sabırsızdı. Karabinieriler Güney Amerika'dan gelen bütün gemilerin yük listelerini iki kez kontrol etmemizi istiyor. Son ay içinde gelen bütün gemileri, öteki gemilerin evrakını bitirdim. Bir tek Maria Escobar kaldı. Şimdi amigo, sana söylediğimi yap, yoruldum.
Franco da birden yorgunluğu hissetmişti, bir de endişeyi. Yüzündeki kan çekildi, dizleri titremeye başladı.
Büronun anahtarlarını alayım dedi sakince.
İyi olur.
Merdivenleri tırmanırken Franco bacaklarının güçsüzleştiğini hissetti. Büyük bir gayretle döndü, arkasından gelen Il Peste'ye baktı.
Karabinieriler ne arıyorlarmış?
''Bana sorma'' dedi gümrük yetkilisi asabiyetle. ''Polis müdürü değilim. Yük listelerini, faturaları, gümrük ihbarnamelerini görüp birbirleriyle uyuşup uyuşmadıklarına bakacağım.''
Franco derin bir nefes aldı.
''Hepsi bu mu?''
''Yetmez mi? İki saat içinde üç gemi daha gelecek. Bir an önce bitirelim şu işi.''
Franco kendini hemen daha iyi hissetti. Korkulacak bir şey yoktu. Kutu gümrük ihbarnamesinde yer bile almıyordu. Sahanlıkta durdu, cebindeki zincirin ucunda yenek anahtarı buldu. Büronun kapısını açtı, içeri girdikten sonra ışığı yaktı. Dosya dolaplarına doğru yürüdü. Dolaplardan birinin kilidini açıp dosyaları karıştırdı. Aradığı dosyayı bulup gümrük görevlisine uzattı. Il Peste Maria Escobar dosyasını aldı, masaya yürüdü, oturdu. Cebinden bir not defteri, kalem, birkaç da buruşuk form çıkardı. Franco merak içinde ayakta duruyordu.
Karabinieriler ne arıyorlardı ki?
Adamlara verdiği kutuyu mu ya da başka bir şey?
Kutuydu mutlaka. O kutuda çok önemli bir şey olmalıydı.
Çok ciddi bir şey olmadıkça aynasızlar adamın canını sıkmazlar. Şişman gümrükçüye baktığında korkusunun yeniden canlandığını hissetti. Adam not defterine bir şeyler karalıyordu, bir dizi sayı. Elindeki belgelere baktıkça yüzündeki şaşkınlığın arttığı besbelliydi. Yazmayı bitirince düşünceli düşünceli kaleminin ucunu kemirmeye başladı.
''Ne var?'' diye sordu Franco.
Il Peste başını kaldırdı, kaşlarını çatmıştı.
''Maria Escobar'da gelen konteynerlerden birinin kilosu kağıttakilere uymuyor.''
''Ne kadar fark var?''
''20 kilo.''
Franco omuz silkti, yumuşakça hay Allah dedi, ben de bir şey sanmıştım.
20 kilo nedir ki?
İl Pestel'in bunu bilmesi gerekirdi. Her gün böylesi farklarla karşılaşılmaz mıydı? Ne oluyordu ki? Aradaki fark 50 kiloyu geçmedikçe gümrükçüler kıllarını bile kıpırdatmazlardı oysa.
Hey Paolo, saçmalığa bir son ver. Yapacağım işler gırtlağıma dayandı diye itiraz etti Franco.
İl Peste dinlemedi bile. Parmağını belgelerden birine bastırdı. Şu konteyner muayene ettiklerimden değil miydi?
Franco gözlerini masaya çevirdi. Tombul parmağın gümrük manifestosundaki bir numaranın üzerinde durduğunu gördü.
Gizli bölmeli konteyner, midesinin bulandığını hissetti.
Hatırlamıyorum diye yalan söyledi.
Tabii hatırlıyorsun, Muş'ta kullanmıştım. Stefano'nun çocuğunun vaftizine yetişebilmek için erken gitmek zorunda kalmıştım, unuttun mu?
Ha evet, hatırladım şimdi, tabii.
Franco Il Peste'nin tereddüt ettiğini düşünürken alnındaki derinin kırıştığını gördü.
20 kilo diye mırıldandı şişman gümrükçü önündeki kağıtlara bakarak.
Aradaki fark önemsizdi, bunu Franco da biliyordu.
Önemli değil dedi, böyle farklar her gün oluyor.
Haklısın, her gün ağırlığı tutmayan bir konteynere rastlarız. Ağırlık bildirilene uymaz, kağıtlardaki toplamlar tutmaz.
Buruşuk üniformalı şişman adam başını kaldırdı.
Yine de olmamalı. İnsanlar hata yapar. Şurada burada birkaç kilo dedi Franco yumuşak bir sesle.
Tabii tartılarımız bazen yanlış gösteriyor ya da adamlar yanlış okuyor.
Il Peste yüzünü buruşturdu.
Ama eğer insanlar işlerini gerektiği gibi yapsalar, adam gibi tartılar kullansalar o zaman fark olmazdı. İnsanlar gerekeni yapsalar benim işim de kolaylaşırdı.
Doğru dedi Franco onaylarcasına, ama sorun nedir hala anlayamadım.
Şişman gümrükçü burnunu kaşıdı.
Asıl sorun amigo carabinieriler, Montevideo'dan Cenova'ya gelen her gemideki en ufak bir farkı bilmek istiyorlar. Geçen bir ay boyunca Montevideo'dan gelen tek gemi de Mario Escobar'dı.
Tam da Franco'nun aradığı, ellerinde dört ayaklı koklayıcılar, fenerleriyle rıhtımı işgal eden, burunlarını kıçıma sokan aynasızlar.
Sesinin sakin çıkmasına gayret ederek,
peki bu heriflerin aradığı ne diye sordu.
Kim bilir, her şey olabilir ama Güney Amerika beyaz zehir kaynağı.
Şişman gümrükçü kağıtlarını topladı, dosyayı kapatıp Franco'ya uzattı.
Ama ne olursa olsun herhalde bunun için çok geç. O konteyner bir şey kaçırmak için kullanıldıysa mal çoktan yerine varmıştır. Yeni kantarı kullanmak gerekir, bunun zorunlu olması lazım.
Franco üzülüyormuş gibi görünmeye çalıştı.
Haklısın dostum, burası bazen çok gevşek oluyor.
Il Peste şişko vücudunu güçlükle koltuktan kaldırdı, pencereye doğru yürüdü. Güçlü lambaların ışığında aydınlanan rıhtıma baktı.
Aklında bir şey var diye düşündü, aklına takılan bir şey.
Kilitleyebilir miyim?
Bela soruyu duymamış gibi yavaşça Franco'ya döndü.
Mario Escobar'dan indirilen o son konteyner, onu gerektiği gibi muayene etmiştim değil mi?
Franco zoraki bir gülümsemeyle,
tabii dedi, hiç unutabilir miyim?
Muştayla da muayene ettim.
Evet dedi Franco, yine dizleri titremeye başlamıştı. Neden sordun?
Bianca kızım piyano çalıyor, hem de çok iyi çalıyor. Benim çok hassas bir kulağım olduğunu söyler hep. Bir parçanın iyi çalınıp çalınmadığını hemen anlarım.
Franco sonunda zorlansa da gülümsemeyi beceriyordu.
Öyle mi?
Evet, o kargacık burgacık şekillerden birini bile tanımam. Ama tek bir nota çalsınlar, doğru çalıp çalmadıklarını söyleyebilirim. Anlıyorsun değil mi?
Tabii, evet.
Franco'nun yüzündeki gülümseme giderek dondu, kayboldu. Yüz kaslarını gerer bir hal aldı.
Gülümse. Franco gülümsedi.
O konteyner dedi Il Peste cümleyi havada bırakarak.
Gözleri uzaklarda bir yerdeydi. Franco'ya değil, boşluğa bakıyordu.
Ne olmuş o konteynere diye sordu Franco kısık bir sesle.
Muştayla vurduğumda notalar doğru değildi. Şimdi daha iyi anlıyorum. Akortsuz bir ses vardı.
Franco omuz silkti, ensesinin avuçlarının içlerine terden sırılsıklam olduğunu hissetti.
Bak dostum dedi, ben basit bir memurum. Bu işleri sizin gibi uzmanlara bırakırım. Ben sadece işimle ilgilenirim.
Il Peste gözlerini ona dikmişti. Franco gözlerini kaçırmamaya çalıştı. Vücudunun tüm kasları gerilmiş, sakin gözükmeye çalışıyordu. Il Peste yavaşça döndü, camdan dışarı bakmaya başladı.
Hatırlıyorum, o gün vaktim yoktu. Eğer vaktim olsaydı herhalde daha yakından bakardım.
durakladı. Konteynerin numarası belli. Belgelere göre de hala burada olması gerek. Birkaç gün sonra Pire'ye gidecek bir yük gemisine yüklenecek. Eğer zamanım olursa konteyneri yeniden muayene ederim belki.
İlpes de kapıya doğru yürüyüp çıktı. Franco büronun ortasında adamın basamaklardaki ayak seslerini duyuyor, tir tir titriyordu. Derin bir nefes aldı. Dertli, endişeli bir nefes ensesini sıvazladı. Kendisini kötü hissediyordu, gerçekten kötü. Bir de endişeli, çok endişeli. Ne oluyordu ki? Eğer İlpes de konteynerdeki gizli bölmeyi bulursa ne olup bittiğini anlayacaktı. Ne var ki kutu gitmişti. Franco aptal rolü oynayabilirdi. Onu suçlayabilecek bir şey yoktu ellerinde, hiçbir şey. Bölmenin içinde de bir şey bulamayınca Franco'yu suçlayamazlardı. Alnındaki teri sildi. Kurtuldun oğlum, kurtuldun. Korkulacak bir şey yok, rahat ol. Derin bir nefes aldı, soluğunu yavaş yavaş boşalttı. Birkaç nefes sonra soğuk havanın ciğerlerinin ucuna kadar dolduğunu hissetti. Birden midesi ve bağırsakları şiddetle kasılmaya başladı. Büronun ışıklarını söndürdü, kapısını kilitledi, merdivenleri uçarcasına inerek tuvalete girdi.
40. Kısım, Strasbourg, 20 Aralık Salı. Folkman salı sabahı saat 10'da bürosuna geldiğinde masasının üzerinde iki telefon mesajı buldu. Mesajlardan birincisi Zürih'ten Ted Birken'den geliyordu. Kendisini aramasını istiyordu. İkincisi ise Münih'teki bürosunu hemen aramasını isteyen Ivan Molke'den. Önce Ivan Molke'yi aradı ama çıkan sekreter Molke'nin önemli bir toplantıda olduğunu, çıkar çıkmaz da arayacağını söyledi. Ted Birken'in Zürih numarasını çevirdiğinde telefonun hemen açıldığını, Birken'in neşeli sesiyle cevap verdiğini duydu.
''Biraz ilerleme sağladım Joe. Önünde kağıt kalem var mı?''
Folkman uzanıp önüne kağıt ile kalem çekti.
''İyi haber mi?''
''Söylemesi güç ama beklediğimden de iyi. Koblenz'deki federal arşivlerde çalışan tanıdığım başka yere atanmış ama isteğimi bir arkadaşına iletti. Berlin Bilgi Merkezi'nin müdürü Maxwell diye birine, ondan Nazi Partisi üyelerinin listesini gözden geçirmesini, Erhard Schmetz'in numarasına yakın olanların listesini çıkarmasını istedi. Maxwell Schmetz konusunda sizinkilerin de bilgi istediğini hatırladı. Beni arayıp bu bilgileri neden istediğimi sordu. Ona hikayeyi anlattım, senin benden yardım istediğini de. Parti numarası Schmetz'inkine yakın olan hayatta kalmış birini aradığımızı söyledim. Söylediklerimi kontrol etti, sonra beni aradı. Adamlarına dosyaları taramalarını, Schmetz'in numarasının 25 üstü ile 25 altının adlarını ve adreslerini çıkarmalarını söylediğini hatırlattı. Sonra verdiği isimleri VAST ve diğer yetkililerle kontrol ettim. Verilen 50 isimden sadece 4'ü hayatta ama bunlardan ikisi Güney Amerika'da. Öteki ikisi Almanya'da yaşıyor görünüyor. Bunlardan birincisi Otto Klagen. Parti numarası da 68948. 1910'da Berlin'de doğmuş. Partiye katıldığında oldukça genç bir adammış. Üyelik başvurusunun tarihi 1 Kasım 1927.
Klagen şimdi nerede? Folkman telefonun öteki ucundaki Ted Birken'ın içini çektiğini duydu.
Sorun da bu ya, son adresi Düsseldorf'taki bir yaşlılar yurdu. Oraya telefon ettim. Klagen'in 2 ay kadar önce bir kalp krizi geçirdiğini, durumunun hala düzelmediğini, konuşamayacak halde olduğunu söylediler. Şimdi Gravelingerstrasse'deki kent hastanesindeymiş. Anlaşılan aklı tam yerinde değil, ara sıra saçmalıyor. Yani Erhard Schmelz'i tanımışsa bile bu Klagen'in fazla işe yarayacağından kuşkuluyum. İstersen bir dene ama ben olsam vaktimi harcamazdım. Kaldı ki Maxwell Alman yetkililerin 20 yıl önce Klagen'i sorguya çektiklerini anlattı. Koyu bir SS'miş. Savaş suçları kovuşturucuları onu Polonya'da işlediği iddia edilen savaş suçları nedeniyle kıstırmaya çalışmış. Ama savcılık yeterince kanıt bulamayınca dava düşmüş. Bundan çok uzun zaman önce oldu, kabul ediyorum. Ama bir leoparın postundaki benekler değişmez.
Folkman hastanenin adını not edip sordu. Ya ikinci adam?
Wilhelm Busch. Parti numarası 68978. Schmerz gibi onun da başvuru yeri Münih.
Elinde bir adres var mı?
Ted Birken Folkman'a Münih'in güneyindeki Dachau'daki bir adres yazdırdı.
Adam 80'lerinin başında olmalı. Klagen'den daha iyi durumdadır umarım. Yoksa zamanını boşa harcamış olursun.
Bush için bir telefon numarası var mı?
Hayır, maalesef yok. Santralı arayıp sordum ama anlaşılan rehberde kaydı yok. Ama bence habersiz gidip kapısını çalsan daha iyi olur. Yoksa belki de seninle konuşmayı bile kabul etmez.
Savaşta neler yapmış Ted? Bir fikrin var mı?
Maxwell'e göre Bush sonunda askeri haber almaya Abwehr'e kadar yükselmiş. Amiral Canaris'in adamlarından biri. Savaş suçları nedeniyle hiç aranmamış. 1945'te de Hauptmann binbaşı olarak ordudan ayrılmış. Aslında şaşırtıcı. Nazi partisine 1930'dan önce üye olanlar genellikle partinin soyluları olarak görülür. Abwehr geçmişine de bakınca Bush'un çok daha yüksek rütbelere gelmesi beklenirdi ya da belki bir yerlerde bir saçmalık yapıp üzerini kirletti.
Ya 1945'ten sonra biliniyor mu?
Maxwell Berlin'deki CIA istasyonuyla dostça bir sohbet yapmış, Bush'un dosyasını inceletmiş. Bush şimdiki Alman güvenlik örgütünün adası Geylen'de 10 yıl geçirmiş. Geylen senin de bildiğin gibi eski Nazi kaynıyordu. Parti üyeliğinin burada da işe yaradığı kesin. Geylen'den yaklaşık 30 yıl önce emekliye ayrılmış, özel güvenlik işine girmiş.
Teşekkürler Ted, yardımlarını unutmayacağım.
Sözünü etmeye değmez evlat. Eğer Berlin'deki belge merkezinden başka bir bilgiye ihtiyacın olursa doğrudan adamı arayabilirsin. Sadece Ed Maxwell'i iste. Benim adımı ver yeter. Seninle yeniden konuşmak güzeldi.
Folkman'ın masasındaki telefon çaldığında öğlen olmuştu. Arayan Ivan Molke'ydi.
Buluşup konuşmamız gerek Joe.
Molke'nin sesinde bir telaş, bir endişe vardı. Folkman sordu.
Bir sorun mu var Ivan?
Öyle de denebilir. Kesleri izleyen adamlarımı geri çektim.
Neden? Ne oldu?
Bu konuyu telefonda konuşmak istemiyorum Joe. Buluşamaz mıyız? Görmeni istediğim bir şey var da.
Münih'e gelebilirim. Saat 3'e doğru orada olurum.
Öyleyse Augsburg'la buluşalım. Hem senin yolun kısalmış olur hem de ben bir odan kurtulurum. Augsburg'daki ana garı biliyor musun?
Hayır ama bulurum.
İyi öyleyse saat 2.30'da orada olacağım. Barda. Bir şey daha, bana bir iyilik yap.
Nedir?
Buraya gelirken izlenip izlenmediğini kontrol et.
Folkman kaşlarını çattı. Neler oluyor Ivan?
Görüştüğümüzde anlatırım. Ama şimdilik söylediğim gibi yap dedi Molke.
Telefon kapandı. 39. ayrımın sonu. Sayfa 474.